Ayrımon, Ernesto Che Guevara, Punta del Este, Latin Amerika için alternatif bir kalkınma projesi, sayfa 101. Sunucu, yoldaş Gregorio Ortega, gazeteci. Komandante, size yönelttiğimiz sorularla Punta del Este konferansı ile ilgili olarak ilk başta yaptığınız özeti genişletmeye çalıştık. Sormadığımız bir şey kaldı mı bilmiyoruz. Eğer isterseniz Punta del Este konferansının Amerika kıtası açısından ve Küba halkı açısından sonuçlarını bize özetleyin. Komandante Ernesto Guevara. Pekala, sanırım yaptığım özet ve sizin sorularınızdan sonra en önemli kısımlara değinmiş olduk. Belki de geriye bir tek oylamanın nihai sonucunun nasıl olduğuna dair bir iki şey söylemek kaldı. Oylamaların gerçekleştiği komisyona ne ad verildiğini şimdi hatırlamıyorum ama diğer dört çalışma komisyonunun raporları burada toplanıyordu ve konferanstaki başlıca komisyon buydu. Oylama değişik başlıklar için ayrı ayrı yapıldı. Bizim ilk oylamaya katılmamamız karşı oy kullandık anlamına gelmiyor. Biraz önce size birkaç paragrafını okuduğum Amerika halklarına açıklama diye adlandırılan bu ilk açıklamanın oylamasına katılmayarak metindeki bazı maddelere karşı tepkimizi ortaya koymuş olduk. Daha sonra Punta del Este bildirgesinin oylamasına da katılmadık. Bunların ardından kapsamında ekonomik ve sosyal kalkınma ve ekonomik entegrasyon, sadece ekonomik entegrasyon alt başlığı için olumlu oy kullandık, olmak üzere iki alt başlık barındıran ek kararlar maddesinin bütününün oylamasına da katılmadık. Temel ihraç ürünleri maddesinin oylamasına da katılmadık. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın yıllık değerlendirmesi olumlu oy kullandığımız bir diğer başlıktı. Ama kalkınma için birlik ve kamuoyu konusunda karşı oy kullandık. Zira bu başlığın içeriği Kuzey Amerikalıların ilk önerdiği haline göre oldukça budanmış olsa da yine de bir ekonomi konferansı için bir dizi gereksiz nokta barındırıyor ve sübvansiyonlar ya da kültürel düzenlemeler görüntüsü altında Amerika kıtası halkları açısından güçlü bir zehir olma niteliği taşıyor. Orada bir kültür ortak pazarından ilk başta sanki Latin Amerika topyekün fethedilecekmiş gibi bahsettiler. Bu beşinci maddeyi nitelemek için aynen bu cümle kullanıldı. İtirazlar sadece bizim tarafımızdan yapılanlar değil birçok ülkeninkiler o kadar şiddetli oldu ki bu madde tamamen unutulmaya terk edildi. Biz bu durumda sadece ekonomik ve sosyal kalkınmanın yıllık değerlendirmesi başlığı için evet oyu kullanmış olduk. Çünkü böyle bir platformda Küba'nın gerçekleştirdiği kalkınmanın her yıl kontrol edilebileceğini ve meydan okuyuşunun neticelerinin görülebileceğini düşünüyoruz. Bu yüzden biz her yıl orada olacağız ve yaptıklarımızı ortaya koyacak, halklara karşı yükümlülükleri olduğunu bu belgenin altında imzası olanlara hatırlatacağız. Bir tek bu madde için olumlu oy kullanmamızın nedeni işte budur. Karşı oy kullandığımız kalkınma için birlik ve kamuoyu maddesi hariç diğer oylamaların hiçbirisine katılmadık. Konferansın belli başlı sonuçlarını çok açık bir biçimde ortaya koyduğumu sanıyorum. Birleşik Devletler'in bu konferanstan elde etmeyi umduğu netice göz önünde bulundurulduğunda ve elde edebildikleriyle elde edemedikleri kıyaslandığında elde edemediklerinin elde ettiklerine nazaran çok daha önemli olduğu ortaya çıkar. Küba'nın ise elde etmeyi umduğu neredeyse her şeyi elde ettiği kanısındayım. Bunlara ilaveten bir diğer önemli sonuç da kararları uzun yıllardan beri ilk kez belki de Pan-Amerikanizm tarihinde ilk kez hiçbir şekilde göz ardı edilmeyip Washington ve Wall Street'te muhtemelen çok ciddiye alınması gerekecek diğer ülkelerin özellikle de Brezilya'nın kıtanın politika platformunda daha üst basamaklara terfi etmesidir. Netice itibariyle Punta del Este'de bakanlar düzeyinde yapılan CIES konferansı, Amerika kıtası halklarıyla emperyalizm arasındaki mücadelenin bu bölümünün nihai sonucunu teşkil etmiştir. Kesin olarak kimin lehine sonuçlandığı kat'i surette belli olmayan bir mücadele bu. Sadece bu bölümünün Küba tarafından yani Amerika kıtasındaki ilerleme yanlısı güçler tarafından kazanılmış bir çarpışma olduğunu düşünebiliriz. Ancak emperyalist ve ekonomik saldırganlığa karşı yürütülen sürekli mücadelede Amerika kıtası halklarını yönlendirme çabalarında Amerika kıtası için daha adaletli bir sosyal düzen içinde ortak bir kader talebimizin her günkü teyidinde ve Amerika kıtası devletlerinin bakanlar düzeyindeki her buluşmasında tekrarlanması gerekecektir. Yani uzun lafın kısası, konferansın gerçek neticesini zaman gösterecektir. Emperyalizmin kaybedeceği çarpışmalar zincirinin ilk halkasını teşkil edebilecek bir çarpışma oldu bu. Belki de o denli önemli değildir. Bu konferans hakkında doğru bir değerlendirme yapabilmemiz için henüz üzerinden yeterince zaman geçmedi. Üstelik bu oyunun baş aktörleri arasında olmadığımız için bizim sorunlara bakış açımız da onlarınkinden biraz farklı. Sonuç itibarıyla konferansın nihai neticesinin bizim açımızdan olumlu olduğu kanaatindeyiz. Sunucu: Komandante Guevara, programı kapatmadan önce yoldaş Honorio Munoz size bir soru daha sormak istiyor. Gazeteci: İzin verirseniz size son olarak Havana'da ayın 26'sında başlayacak olan 1. Ulusal Üretim Asamblesi hakkında ne düşündüğünüzü sormak istiyorum. Komandante Ernesto Guevara: Doğrusunu isterseniz bu toplantının ilk kez fikir olarak ortaya atılmasıyla hayata geçirilmesi arasında çok az süre geçti ve bu süre zarfında ben yurt dışındaydım. Şimdi yeniden bakanlık görevimle ilgilenmeye başlar başlamaz bu toplantı haberiyle karşılaştım. Biz bu esnada konferansla ilgili raporumuzu Küba halkına sunma çalışmalarını yürütüyorduk. Olması gerektiği gibi idare edilirse çok faydalı olacağına şüphe yok. Bu üretim asamblesi öyle bir biçimde yapılmalı ki ekonomi politikası yönetiminin temel hatalarıyla farklı işletmelerin, daha doğrusu işletmelerin ve fabrikaların yöneticilerinin temel kişisel hataları açıkça ortaya konmalı ama aynı zamanda yapıcı eleştiriler de eksik olmamalıdır. Demek istediğim şu ki bizim kişisel tartışmaların, suçlamaların içine düşmememiz gerekir ve bu sözlerimi bir uyarı gibi kabul edebilirsiniz. Böyle bir toplantıda var olan bütün sorunlar çözülmeli ya da açıkça ortaya konmalıdır. Ancak sorunları çözebilmek için orada yapılması gereken suçlama değil, yapıcı eleştiri olmalıdır. Bizi esas ilgilendiren onun ya da bunun şu ya da bu işi kötü yapmış olması değil, ekonominin bir kesiminde yanlış davranışlar sergilenmesi ve bunların düzeltilmesinin gerekliliğidir. Öyle ki şayet toplantı öncesi vereceğim şu mesaj yerine ulaşırsa, benim yoldaşlara tavsiyem bu buluşmaya söylediğim şekilde, yani sorunların nerede olduğuna bakarak hazırlanmalarıdır. Ayrıca şu çok önemli, iyi bir devrimci kendi sorumluluğundaki örgütlenmelerin sorunlarını en iyi bilmesi gereken kişidir. Bu yüzden söz konusu asamblenin bir işe yaraması için orada sadece eleştiri olmamalı, hatta eleştiri en temel unsur bile olmamalıdır. En temel unsur öz eleştiri olmalıdır. Ve kendi hatalarımızı ortaya koyarken hepimizin bu davranış şeklini benimsemeli ve sanırım cumartesi günü saat sabah 9'dan itibaren buluşturacağımız Küba'nın tüm üretici unsurlarının uyumlu tartışması içinde sorunlarımıza çözüm bulmaya çalışmalıyız. Sunucu: Gazetecilerin sorularından ve Dr. Guevara'nın net yanıtlarıyla açıklamalarından oluşan programımızın sonuna geldik. Fiel ve Küba halkı adına Dr. Guevara'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere de iyi geceler diliyorum sayın seyirciler. Ek 1. Kuzey Amerika'nın Venezuela Büyükelçisi Moscasa'ya danışmanları John M. Cates Jr., Irving Tragen ve Robert Cox tarafından sunulan gizli belgenin aslında birebir uygun tercümesi. Sayın Büyükelçi, Venezuela için gerçek bir teknik yardım programının sunumu olan ilişikteki çalışmayı size ulaştırmaktan çok mutluluk duyuyorum. Hatırlarsınız ki bir süre önce böyle bir proje üzerinde fikir alışverişinde bulunmuştuk. Trajan ve Cox kısa sürede büyük bir iş başardılar. Bu konuyla ilgili tartışmalarımıza belki çarşamba günü öğle yemeğinde başlayabiliriz. J.M. Cates Not: Muhteşem bir çalışma ateşesinden feragat edip onu aynı derecede başarılı bir teknik yardım müdürü yapmaya ne dersiniz? Sanırım onun arzusu da bu yönde. J.C. Sadece resmi kullanım için büro memorandumu Birleşik Devletler Hükümeti. Kime? Büyükelçi Moscosa. Kimin üzerinden? John M. Cates Jr. Kimden? Irving Trajan ve Robert Cox. Konu: Venezuela'ya yapılacak teknik ve ekonomik yardımla ilgili düşünceler. Birleşik Devletler'in Venezuela'ya yönelik bir teknik yardım planı hazırlaması kaçınılmaz görünüyor. Bu raporun amacı yaptığımız analizi, ulaşılacak hedefleri ve uygulamaya yönelik bazı somut önerileri ortaya koymaktır. sorun. Venezuela yarı ilkel, yarı feodal, yarı sanayileşmiş bir geçiş toplumudur ve birbirinin üzerine yığılmış bir sürü sosyoekonomik sorunla, bunların bir bölümü eskiden beri süre gelenler, bir kısmı diktatörlüğün mirası, diğerleri de geçici hükümet ve geçmiş 3 parti koalisyonu yüzünden büyüyen kısımdır, karşı karşıyadır. Bu sorunlar arasında sayabileceklerimiz şunlardır. Yüksek nüfus artış hızına ilaveten çok hızlı ve ekonomik açıdan arzulanmayan türde bir köyden kente göç, kayda değer bir işsizlik oranı, mal ve hizmetlerin aşırı pahalılığı, büyük bir konut açığı, okuma yazma bilmeme, eğitime ulaşma zorluğu, yüksek oranda zihinsel rahatsızlıklar ve alkolizm, ulusal sağlık koşullarının kötülüğü, beslenme, sıhhat ve tıbbi hizmetler, döviz rezervlerinin azalması, para biriminin istikrarına ve hükümetin ekonomideki kötü gidişatı tersine çevirme kapasitesine yönelik güven eksikliği. Bu sorunları çözmeye yönelik her türlü hamle, ulusal ve bireysel bazda düşük üretkenliğin yanı sıra toplumsal endişelerin ve kitlesel şiddet olaylarının da nedenlerinden biri olan eğitimsizlikten muzdarip, Venezuelalıların büyük çoğunluğu bu durumdadır. Alt gelir düzeyine mensup grupların bugüne kadar defalarca yaşadıkları sosyal ve ekonomik düş kırıklığı duygusu tarafından engellenecektir. Bu düş kırıklığı kısmen kente yeni gelmiş olan iş gücünün büyük bölümünün henüz üretim sistemine katılamamış olmasından ve bu yüzden de toplumun amaçları ve yöntemleriyle özdeşleşmekte zorluklar yaşamasından kaynaklanmaktadır. Venezuela hükümetinin yüz yüze olduğu sorunların boyutu IBRD tarafından yayınlanan International Bank of Reconstruction and Development, Uluslararası Bayındırlık ve Kalkınma Bankası, çevirenin notu. Venezuela'nın ekonomik kalkınması adlı çalışmada bütün ayrıntılarıyla ele alınmıştır ve burada onların tekrar üzerinde durmanın bir gereği yoktur. Şu an için Venezuela'nın ihtiyacı olan şey, daha üst düzey bir yaşam seviyesine ulaşmak için Venezuela halkının sürekli büyüyen taleplerini karşılamak amacıyla ekonomik durgunluğa bir çözüm bulmak ve çiftliklerle fabrikaların üretimini artırmak için hemen harekete geçmektir. Yukarıda söz edilen sorunlara yaklaşım şekli ekonomik olduğu kadar sosyal içerikli de olmalıdır. Ekonomik çözümler önerilip hayata geçirilirken aynı zamanda sosyal iyileştirme çalışmalarına da azami derecede önem verilmelidir. Netice itibariyle teknik yardım çalışmaları tekil örnekler şeklinde küçük çaplı yalıtık denemeler olarak değil, entegre projeler olarak tasarlanmalıdır. Amaç: Birleşik Devletler Hükümeti'nin teknik yardımı sağlamaktaki genel amacı, Venezuela'da yerleşmekte olan temsili demokrasi anayasal sisteminin güçlendirilmesi olmalıdır. Teknik yardımın bu demokrasinin güçlendirilmesinde oynayacağı çok özel bir rolü vardır. Bu da ulusal üretimi ciddi miktarda çoğaltmak, çiftçilerin ve işçilerin üretim kapasitesini artırmak ve Venezuela halkını oluşturan kitlelerin yaşam seviyelerini yükseltmektir. Program işsizliği ve kayıt dışı istihdamı azaltmaya yönelik olmalıdır. Bu sayede bir taraftan kentler ve kırsal kesimdeki kitlelerin alım gücünü artırırken, diğer taraftan da halkta kendi politik ve ekonomik sistemine katılmaya yönelik bir duyguyu tetikleyecektir. Bizim öncelikli amacımız, Birleşik Devletler'in demokratik bir hükümete yaptığı teknik yardımın dengeli bir ekonomik ve sosyal kalkınma gerçekleştirme yolunda faydalı olabileceğini ve Latin Amerika'nın az gelişmiş ülkelerinde hızlı bir büyümeyi sadece totaliter rejimlerin sağlayabileceği türünden sıklıkla yinelenen propaganda karşısında olumlu ve yapıcı bir alternatifin var olduğunu açıkça ortaya koymak olmalıdır. Birleşik Devletler'in teknik yardımı pozitif eyleme yönelik olmalıdır. Venezuela'nın şu anki hükümeti mevcut sorunlarını çözmek amacıyla ayrıntılı planlar hazırladı. Ancak bunları uygulamaya koymada kararsız bir görüntü çiziyor. Hata yapma riski bulunsa bile planlarını uygulamaya koyma, deneyim kazanma ve gerektiğinde değiştirme konusunda Venezuelalılara güven aşılamak, Kuzey Amerikalı danışmanların görevi olacaktır. Olumlu neticeler veren programlı bir odaklanma, ideali arama yolunda durup dinlenmeden planlar hazırlamaya yeğdir. İşte bütün bunlardan ötürü Venezuela'da esnek ve gerçekçi bir teknik yardım planı hazırlamanın yanı sıra bizim verdiğimiz teknik desteğe ekonomik yardımla güç katmak Birleşik Devletler'in büyük menfaatinedir. Başlıca reformlar. Yukarıda kabaca değinilen amaçların etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi Venezuela hükümetinin yapacağı özenli iç reformlara ve Birleşik Devletler'in vereceği teknik ve ekonomik yardıma bağlıdır. Temel iç reformlar bir teknik yardım programının başarıya ulaşmasının ön koşulunu teşkil etmektedir. Ekonomik kalkınma yolunda başarı şansını artırması gereken bazı sosyoekonomik reformlar mevcut Venezuela hükümeti tarafından başlatılmış, ancak aşağıda önerilmekte olan diğerlerine henüz girişilmemiştir. Teknik yardım bu reformlardan bazılarının gerçekleştirilmesinde yardımcı olabilir, ancak Venezuela'nın bunların uygulanacağını garanti etmesinin ardından Birleşik Devletler'in yardım taahhüdü gelmelidir. Venezuela'nın tam bir sanayi toplumuna geçişini hızlandırmak için temel ve radikal değişimlerin yapılması gereken 4 alan bulunuyor. Bu değişimler yaşanmadığı takdirde bütün çabalar ve Kuzey Amerikalı kaynaklar muhtemelen boşa harcanmış olacak ya da beklenenin tersi bir etki yaratacaktır. Bu alanlar şunlardır: bürokrasi reformu, mali reform, tarım reformu, toprak dağıtımı ve tarımsal üretimi arttırmak amacıyla harcanan diğer yoğun çabalar dahil olmak üzere ve hukuk reformu. 1. Bürokrasi reformu. Hazırlayan ister Venezuela hükümeti olsun ister Kuzey Amerikalı uzmanlar, Venezuela'nın ekonomik kalkınması için hazırlanan bütün planların ve devreye sokulan bütün programların Venezuela bürokrasisi aracılığıyla uygulanmaları gerekecektir. Ancak bu ülkenin kamu yönetimi beceriksizlik, umursamazlık, verimsizlik, personel alımında partizanca adam kayırmacılık, yolsuzluk, sahtecilik ve özel vergiler yaratmacılıkla şekillendiği sürece dinamik ve etkin projelerin hükümet mekanizmasının çarkları arasından geçmesi kesinlikle mümkün olmayacaktır. İşte bu yüzden yönetim aygıtı reformu muhtemelen en öncelikli gerekliliktir. Zira sadece ekonomik ve sosyal özellikle temel bir bozukluğu düzeltmekle kalmayıp, aynı zamanda geri kalan diğer bütün temel reformları ve kalkınma projelerini hayata geçirmesi gerekecek olan unsurun bizzat kendisine çeki düzen vermeyi de kapsamaktadır. 2. Mali reform. Mevcut mali yapı hem ekonomik hem de ahlaki açıdan kötü durumdadır. Gerekli yasalar çıkarılıp daha hakkaniyetli ve ilerici vergi düzenlemeleri yapılmadan Venezuela ekonomisinin kalkınma yükünü paylaşabilecek olanlardan ve paylaşması gerekenlerden imkanları ve sorumlulukları ölçüsünde bir katılım beklemek yanlıştır. Venezuela oligarşisi ve yeni zenginleri kendi paylarına düşeni ödemeden Kuzey Amerikalı orta sınıftan projenin bütün faturasını ödemesini beklemenin adalet duygusuyla bağdaşmaması bir yana, ekonomik imtiyazların yaygın olduğu bir ortaçağ sistemini temel alarak modern bir sanayi toplumunun kurulabilmesi de gerçekçi değildir zaten. 3. Tarım reformu. Temel bir reform programının kararlılıkla başlatıldığı tek alan burası ve bizim ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tarımsal üretim artışı ve kırsal kesim gelirinin daha iyi bir biçimde dağılımı, rasyonel bir tarım reformu projesinin içinde illaki bulunması gereken iki unsurdur ve Venezuela'nın kalkınması için de hayati önem taşımaktadırlar. Zira ülkede eş zamanlı olarak şunların gerçekleşmesini sağlayacaklardır. A. Sanayileşme için gerekli döviz rezervlerini tüketen ithalata aşırı derecede bağımlı olmaktan kurtulup kendi kendine yetmeye başlamak ve B. Kırsal bölgelerdeki tüketim pazarlarını ulusal sanayi ürünleri için genişletmek. Bakınız daha aşağıda kırsal bayındırlık. 4. Hukuk reformu. Venezuela hukuk sisteminde reform yapma ihtiyacını değerlendirmek için 1950'deki General Delgado Şalbao cinayetine karışmakla suçlanan kişilerin çarptırıldıkları cezaların henüz içinde bulunduğumuz günlerde açıklandığını ve 1958 yılı Ocak ayında tutuklanan SN ajanlarının hala hakim karşısına çıkmayı beklediklerini hatırlamak yeterli olacaktır. Venezuela adalet sistemi davalardaki bu tür gecikmelerle doludur ve bunda mahkemelerin yetersiz fiziki şartları, yolsuzluk ve suçluların intikam almasından duyulan korku gibi bir dizi etken rol oynamaktadır. Bürokrasideki soygunu ve verimsizliği kökünden kazımak için, vergi tahakkuk ve tahsilat sisteminde reform yapmak için, toprak dağılımını düzenlemek ve yasa dışı faaliyetler, binlerce kilometre karelik düzlüklerin ve ormanların kasten ayrım gözetmeksizin ve kontrolsüz olarak yakılması yüzünden, tarımsal üretimin düşmesini engellemek için bu tür yasa dışı eylemlere karışan kişilerin ortaya çıkarılmasından, tutuklanmasından ve yargılanmasından sorumlu olan aygıtı yeniden inşa etmek acil bir zorunluluktur. Teknik ve ekonomik yardım konusuyla ilgili düşünceler. Ekonomik ve teknik yardım sağlanırken cüretkar ve kapsamlı bir eylem programıyla işe daha baştan ciddi bir biçimde girişilmelidir ki geleneksel bürokrasi çarklarının olabildiğince dışında kalınabilsin. Program üretimi artırmaya ve halk kitlelerinin durumunu iyileştirmeye yönelik bir plan olarak tasarlanmalıdır. Demokratik kurumlar vasıtasıyla kalkınmanın gururunu hissettirmek ve Venezuela halkının inisiyatifini harekete geçirmek programın odak noktalarını oluşturmalıdır. Rapor kaleme almaya ise o denli önem verilmemelidir. Zira Venezuela'nın bütün ihtiyaçlarıyla ilgili olarak 100 yıl yetecek kadar temel belge zaten mevcuttur. Program Büyükelçiliğin faaliyetleriyle son derece bütünleşmiş olmalı ve Birleşik Devletler Hükümeti'nin Venezuela politikasının uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirme yolunda genel bir denemeyi yansıtmalıdır. Büyükelçinin başkanlık edeceği, Büyükelçiliğin ve CIA'nin kilit adamlarının içinde bulunacağı bir eş güdüm komitesi bu konuda çok etkili bir modus operandi sunar. Latince çalışma yöntemi yol yordam çevirinin notu. Program teknik yardımın geleneksel çizgilerin ötesine taşıyacak olan başlıca iki operasyon üzerinde ısrarla durmalıdır. 1. Kırsal bayındırlık, 2. Kentsel bayındırlık. Bu iki operasyonu yönetmek, yönlendirmek ve sonuçlandırmak için eş güdüm komitesine bağlı çalışma gruplarının kurulması önerilir. Burada çerçevesi çizilen yaklaşımının, Başkan Kennedy'nin barış tugaylarının çok elverişli biçimde kullanılabileceği sayısız alanı barındırdığı gayet açıktır. 1. Kırsal bayındırlık. Aşağıdaki nedenlerden ötürü ilk başta önceliğin kırsal bayındırlığa verilmesi gerekir. A. Köyden kente göçü durdurma ihtiyacı. Kentsel bayındırlık bugün için şehirlere ve yerleşim merkezlerine göç edip işsizliğin ve sosyal sorunların büyümesine katkıda bulunmaktan başka bir şey yapmayan aylak tarım işçilerinin sayısının artmasından kötü etkilenmiş görünmektedir. B. Tarım ve hayvancılıkta üretimi artırma ve dışarıdan gıda maddesi satın almak için kullanılan döviz harcamalarına kota koyma ihtiyacı. Böylece elde edilen döviz tasarrufu kentsel bayındırlık ve altyapı gereksinimlerinde kullanılabilir. Ayrıca tarım ve hayvancılık üretimindeki artış şehirlerdeki iş imkanlarını da çoğaltarak yeni sanayilerin kurulmasını tetikleyecektir. C. Politik istikrarı sağlamak ve sanayi üretimi için potansiyel pazarı genişletmek amacıyla kırsal kesimdeki yaşam şartlarını iyileştirme ve tarım sektöründe çalışanların tüketim kapasitesini artırma ihtiyacı. Kırsal bayındırlık ticari tarım işletmelerinin üretkenliğini ve tarım reformu programının etkinliğini artırmaya yönelik eş güdümlü bir program olmalıdır. Kitleler üzerindeki etkisinden ve kırsal bölgelerin uzun vadeli sosyoekonomik istikrarı açısından taşıdığı önemden ötürü bu son kısmın üzerinde özellikle odaklanılması önerilir. Büyükelçilik uzmanlarının üzerinde konsensüs sağladıkları düşünce, tarım reformu programının iyi hazırlandığı ancak umulan ölçüde etkinlikle işlemesi için gereken teknik hizmetlerin eksik kaldığı şeklinde olduğuna göre, önerilen yardım programı ihtiyaç duyulan teknik hizmetleri tedarik etmeye yönelik olacaktır. Biz Hindistan'da hazırlanana benzer komünel bir örgütlenme ve bayındırlık programının Venezuela'ya uyarlanmasını öneriyoruz. Tarım reformunu uygulamak için her türden uzmana acilen gereksinim vardır ve kısıtlı zaman uzun vadede uzman eleman yetiştirme lüksüne izin vermemektedir. Bunun yerine kırsal bayındırlık için aşağıdaki 4 maddelik programın gerçekleştirilmesini öneriyoruz. 10. ayrımın sonu sayfa 115.